Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Kesrette Vahdet, Halk İçinde Hakla Beraberlik başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Kesrette Vahdet, Halk İçinde Hakla Beraberlik. Fani alakalar. Ayet-i kerimede buyurulur: bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Dünya hayatı tıpkı bir yağmur gibidir ki onun yetiştirdiği şeyler ziraatçıların hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. El-Hadid 20. İmtihan sırrı olarak insana günahlar cazibeli gösterilmiştir. Fani dünya da süslü ve aldatıcı bir meta olarak gösterilmiştir. İnsan servet yani mal, şehvet yani karşı cins ve şöhret yani fani alkışlar gibi dünyevi ve nefsani alakalardan sıyrılmadıkça ruhani ve rahmani istidatlarını inkişaf ettiremez. Bu sebeple ilahi terbiyede insanın iç dünyasına yoğunlaşarak tefekkür ve murakabe halinde ezeli ve ebedi gayesini düşüneceği ve ölüm ötesine hazırlanacağı uzlet ve inziva vakitleri vardır. Hazreti Adem'le Havva cennette zelle işleyip dünyaya indirildikten sonra uzun bir müddet ayrı ayrı tevbe ettiler, ağladılar. Cenab-ı Hakk'a iltica ettiler. Hazreti Yusuf aleyhisselam kuyuda, Hazreti Yunus aleyhisselam balığın karnında Cenab-ı Hak'la halvet ve tefekkür demleri yaşadılar. Hazreti Musa aleyhisselam Tevrat nazil olmadan önce Tur Dağı'nda 40 gün tek başına visal orucu tuttu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vahye mazhar olmadan önce 6 ay kadar Hira mağarasında inzivaya çekildi ve insanlardan uzaklaşarak tefekkür deryasına daldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamana yayılmış zirveler halinde kamil varisleri olan hak dostları da çilehanelerde erbainler çıkararak bu ibadet ve tefekkür yoğunlaşmasını hayata geçirdiler. Sünnet bir ibadet olan itikaf da mescitte bütün vaktini ibadete hasretmek manasında bu dünya meşgalelerinden uzaklaşma ihtiyacını ifade eder. Nakşi meşayihi ise Allah Teala ile beraberlik manasındaki halveti müminin asla uzak kalmaması gereken içtimai vazifeleriyle iç içe gerçekleştirmeyi gaye edinmişler. Buna halvet der encümen, topluluk içinde Allah'la beraberlik olarak düstur haline getirmişlerdir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem risalet hayatı başladıktan sonra ümmetinden hiç uzaklaşmamış, daima onların içinde olmuştur. Çünkü halvetten maksat insanlardan uzaklaşmak, cemiyetten kaçarak dağları ve mağaraları vatan edinmek değildir. Bu şekilde hareket etmek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının tatbikatına da muhalefet olur. Şu hadise dinimizde sadece ferdi ibadete teksif olarak ailevi ve içtimai vazifelerden uzak kalmaya müsaade olmadığını ifade eder. Mümin içtimai olmalı. Ashab-ı kiramdan bazıları bir gün muhterem validelerimize sorarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetlerini öğrenmek istemişlerdi. Onlar da gördüklerini anlattılar. Efendimizin itidal üzere yapmış olduğu ibadetlerini kendileri için az gören bu kimseler, Allah'ın Resulü nerede, biz neredeyiz? Onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır dediler. İçlerinden biri, ben ömrümün sonuna kadar bütün gece uyumaksızın namaz kılacağım dedi. Bir diğeri, ben de hayatım boyunca gündüzleri oruç tutacağım, oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi. Üçüncü sahabi de, ben de sağ olduğum müddetçe kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim diye söz verdi. Bir müddet sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Sizleri ikaz ediyorum. Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ona en takvalı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Bilesiniz ki benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın naklettiği şu hadise de iman kardeşliği ve güzel ahlakın Allah rızasını kazanmakta ne kadar mühim olduğunu beyan etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Buyurdular ki, şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecektir. Bir de baktık ki, ensardan abdest suyu sakalından damlayan ve ayakkabılarını sol eline almış bir adam çıka geldi. Ertesi gün olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine evvelki gibi söyledi. Bu adam yine önceki gibi çıka geldi. Üçüncü gün olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine aynı sözü tekrar etti ve yine aynı adam ilk haliyle geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca Abdullah bin Amr radıyallahu anh o adamı takip etti ve ona ben babamla münakaşa ettim. 3 gün onun yanına gitmeyeceğime yemin ettim. Bu zaman zarfında beni evinde misafir eder misin dedi. Adam da kabul etti. Daha sonra olanları Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle anlattı. 3 geceyi onunla bir arada geçirdik. Fakat gece boyunca uzun uzun ibadet ettiğini görmedim. Ancak fecre kadar zaman zaman uyanıp zikretti ve tekbir getirdi. Onun hayırdan başka bir şey söylediğini de işitmedim. 3 gün geçince sanki onun amelini küçümser gibi oldum ve dedim ki, ''Ey Allah'ın kulu, babamla aramda bir ihtilaf yoktur. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin senin için 3 kere şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecektir buyurduğunu işittim. 3 defa da sen çıka geldin.'' Ne gibi ameller işlediğini öğrenmek için senin yanında kalmak ve seni örnek almak istedim. Fakat senin büyük bir amel işlediğini de görmedim. Seni Resulullah'ın söylediği mertebeye ulaştıran amel nedir? O zat şu gördüğünden başkası değildir dedi. Fakat ben ayrılmak için döndüğümde ardımdan seslenerek dedi ki, evet benim amelim senin gördüğünden başkası değildir. Ancak ben Müslümanlardan hiç kimseye karşı kalbimde en ufak bir kin tutmam ve Allah'ın verdiği herhangi bir nimet ve hayırdan dolayı da kimseye asla haset etmem. Bunun üzerine işte seni o dereceye ulaştıran bu halindir dedim. Demek ki bir Müslümanın hal olarak en büyük tesiri gönül huzuru içinde içtimaiyleşmesidir. Bir Müslümanın diğer Müslümanlarla arasında hiçbir problem olmaması gerekir. Bir mümin kardeşlerine daima yardımcı olmalıdır. Bir Müslüman kendini diğer müminlerden mesul görmelidir. Onların zaaflarını telafi etmek gayretinde olmalıdır. Bir Müslümanın şiarı güzel ahlak tevzi etmesidir. Güzel ahlak da her türlü hasetten arınmak ve hiçbir mümine karşı zerre kadar kin tutmamak ve affedici olabilmektir. Zira Cenab-ı Hak, Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Buyuruyor. En-Nur 22. Bir başka hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların arasına karışıp onların ezalarına katlanan Müslüman, onlardan uzak durup ezalarına katlanmayandan daha hayırlıdır buyurmuştur. İnsanlarla beraber olmanın eziyetleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu eziyetlere tahammül ederek daima tebliğin içinde olmuştur. Buyurmuştur ki, en çok çile çemberinden geçen peygamber benim. Onca çileye rağmen o sallallahu aleyhi ve sellem tebliğinden asla vazgeçmemiştir. Çünkü ona Rabbinin talimatı daima tebliğdir. Ey örtüsüne bürünen! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe başladığı zamanlardı. Kureyş'in sözde eşrafı Darun Nedbe'de toplanıp, Muhammed'e insanların kaçacağı bir isim takın dediler. Bazıları kahin diyelim deyince öbürleri, o kahin değildir dediler. Onlar bu sefer delidir diyelim deyince diğerleri, o deli de değildir dediler. Sihirbazdır diyelim dediler. Yine başkaları, o sihirbaz da değildir dediler. Bu çirkin yakıştırmalar ve ağır iftiralar, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e giran geldi. Çok müteessir oldu. Bir nevi içine kapanarak elbisesine bürünüp örtündü. Cibril de gelip ona Müzzemmil suresinin ilk ayetlerini okudu. Ey elbisesine bürünen, kalk! Hazreti Mevlana bu ilahi hitabı edebi bir şekilde tefsir ederek şöyle der. Rabbimiz buyurdu ki, ey elbisesine bürünen, ey kötü kişilerden ürken, kaçan, yorgandan dışarı çık. Yüzünü örtme, çünkü dünya başı dönmüş, sapıklığa düşmüş bir bedendir. Sense akılsın, kalk görün de sapıklık cihanı senin nurunla aydınlansın. Ey aziz peygamber, davaya kalkışanların münasebetsiz sözlerinden sıkılıp gizlenme. Çünkü senin parıl parıl parlayan vahiy nurun var. Ey Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bu Safa denizinin kaptanı ol. Çünkü sen o denizin ikinci bir Nuh'usun. Akıllı kişiler için her yolda, hususiyle deniz yolunda bir kılavuz lazımdır. Kalk da yola vurulmuş kervanın haline bak. Her taraf kaptanlık iddiasında bulunan gul yabanilerle dolu. Sen vaktin hızırısın ve her geminin kurtuluşu sendendir. Çünkü her geminin imdadına koşansın. Artık Hazreti İsa gibi yalnız yürümeyi bırak. Sen bu topluluğun önünde ruh aleminde gökteki güneş idin ve oralara nur saçıyordun. Şimdi halk arasından çekilmeyi, gizlenmeyi ve yalnızlığı bırak. Yalnız kalmanın zamanı değildir. Topluluk arasına gel. Doğru yolu göstermek Kaf Dağı'na benzer. Sen de o dağın abidesisin. Dolunay geceleri gökyüzünün baş köşesinde yürür durur. Köpeklerin havlamaları yüzünden yürüyüp gezmekten kalmaz. Kınayanlar senin dolunayına karşı havlayan köpeklere benzerler. Senin yüce makamına karşı havlar dururlar. Bu köpekler susun buyruğuna karşı sağırdır. Akılsızlıklarından senin dolunayına karşı havlarlar. Ey hastalara şifa olan aziz peygamberimiz, Efendimiz! Susun buyruğuna karşı sağır olanlara kızıp da ama değneğini bırakma. Amanın elinden tutana haktan yüzlerce sevap vardır. Yüzlerce ecir vardır diye buyurmadın mı? Amanın elinden tutup onu 40 adım götüren kişi bağışlanmıştır. Doğru yolu bulmuştur diye buyurmuşsun. Öyleyse şu fani dünyadaki körler topluluğunun ellerinden tut da onları kafile kafile hakikate doğru götür. Rehberlik edenlerin işi budur. Sen de doğru yolu gösterensin. Sırat-ı müstakimin rehberisin. Ahir zaman matemlerine saadet kaynağısın. Ey müttakilerin imamı, bu hayale kapılanları tam inanca doğru götür. Diğer taraftan dinimiz, müminde güzel ahlakın kemale ulaşmasını arzu etmektedir. Güzel ahlakın birçok hasleti ise ancak insanlarla muamele halinde tecrübe olunabilir. Cömertlik, merhamet, af ve fedakarlık gibi hasletler ancak tatbikatta zuhur eder. Sözde değil, özde cömert olunabilir. İnsanlardan uzak yaşayan bir kimsenin ise bunu tatbik imkanı olmaz. İnsanlardan kaçarak sadece ferdi ibadetlerle meşgul olan kişi, irşattan, tebliğden, emri bil maruf ve nehi anil münkerden uzak kalmış olur. İmam Rabbani Hazretlerine göre, istikametli bir şekilde tebliğ ile meşgul olan ilim talebeleri, tebliğ ve hizmeti önde tutmayıp, sadece kendini kurtarmayı düşünen tasavvuf erbabından üstündür. Çünkü tebliğ vazifesini yerine getirmek, yaratılmışların en faziletlisi olan peygamberlerin yoluna ittiba etmektir. Lakin kendisini irşad edemeyen kişi, başkasını irşad edemeyeceğinden, tasavvuf önce kişiye kendisini inşa yolunda yardım eder, ona kalbi merhaleler kazandırır. Salik, manevi kemalata ulaştıktan sonra ise, halkı hakka davet için insanlar arasına karışır. Nübüvvet makamı ekseninde bir nasibe ererek, tebliğ vazifesine dahil olur. İçtimaiyleşmek, bir araya gelmek, iyilik ve takva üzere yardımlaşmak, emri bil maruf ve nehy anil münker vazifelerini eda etmek, toplum halinde Allah'ın davetine icabet etmek demektir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Âl-i İmran 110. Mü'min önce kendisini irşad edecek, ardından muhitini ve toplumu irşad edecek. İmanın en mühim meyvesi merhamettir. Sadece kendini düşünmek merhametsizliktir. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, Adem oğulları bir bedenin azası gibidirler. Çünkü yaratılışları bir mayadandır. Aynı özden yaratılmışlardır. Günün birinde vücuttaki azalardan biri ağrırsa, öteki azaları da rahatsız olur. Başkalarının dert ve acılarıyla muzdarip olmazsan, sen insan diye adlanmaya layık değilsin. İçtimaiyleşme zarureti. Dinimiz, müminlere içtimaiyleşmeyi emretmektedir. Rabbimiz, ferdi ibadetlerin zirvesi olan namazda bile müminleri cemaat halinde bir araya toplamakta, oruçla açın, zekatla fakirin halini sordurmakta, haçta içtimai bir kongreyi tesis etmektedir. Mümini mümine zimmetleyerek, hizmeti içtimai ibadetlerin zirvesi olarak emretmektedir. Müminler birbirlerine hayrı, hakkı, sabrı ve merhameti tavsiye ederler. İşleri istişare iledir. Birbirleri üzerinde hakları vardır. Hazreti Mevlana, halvetin yanlış anlaşılmaması için şu misallerle ikazda bulunur. Yasaklanmış meyveyi yiyen Adem, yemeden önce meleklere danışsaydı pişman olup da özür dilemezdi. Çünkü bir akıl başka bir akılla birleşirse, kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefis başka bir nefisle dost olursa, cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Yani uzak kalınması gereken gafillerdir. İnsanlar bir takım müşterek noktalarda bir araya gelirler. Eğer gaflet, nefsaniyet ve benzeri şerli bir ortak noktada bir araya gelir ve yardımlaşırlarsa, bundan elbette kötülük doğar. Fasıkların sürüklediği Sodom, Gomorre, Pompei gibi toplumlar, helaklere yuvarlanmış insanlık enkazları halindedir. Cenab-ı Hak bunları kıyamete kadar birer ibret levhası halinde sergilemektedir. Fakat hayırlı rehberlerin sevk ettiği toplumlar huzur ve saadete vasıl olurlar. Hazreti Mevlana bu sebeple yalnızlıktan sakındırıp salihlerle beraber olmaya davet eder. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun, bir mürşidin gölgesi altına girersin. Yürü, çabucak kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun olur, yardımcın olur. Yalnızca bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Halvete girmek, yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil. Feridüddin-i Attar Hazretleri de şöyle buyurmuştur: Ehlullah ile bir an sohbet etmek, uzun müddet inzibada yaşamaktan daha iyidir. İnsanların manevi rehberlere ihtiyacı vardır. Bunun için Cenab-ı Hak, dostlarının inzivaya çekilmesine razı olmaz. Hazreti Mevlana, dinimizde ruhbanlığın yasaklanmasını da bu hikmete bağlar. Meclislerde, peygamberde bulunan bir akıl gibi bir akıl ara. Çünkü peygamberden miras kalan ancak budur. Bu çeşit akıl, gizli şeyleri önden de görür, arkadan da. Bu kısa sözlerle anlatılamayacak olan o gözü, gizli şeyleri önceden gören gözü de sen yine gözlerde ara. İşte o büyük peygamber de rahipliği, insanlardan uzak düşmeyi, dağlara çekilip yalnızca ibadet etmeyi bu yüzden men etti. İnsanlar birbirleriyle buluşsunlar, görüşüp tanışsınlar diye rahipliği kaldırdı. Çünkü o görüş bahttır, devlettir ve ölümsüzlük iksiridir. Hadis-i şerifte buyurulur: Yalnızlık kötü arkadaştan hayırlıdır. Salih bir dost ise yalnızlıktan hayırlıdır. Kötü arkadaşa karşı Hazreti Mevlana da şöyle ikaz eder: Fasıklar insan yiyen canavarlar gibidir. Onların selam vermelerine pek güvenme. Emin olma. Onların gönülleri şeytan yatağıdır. Kendileri de insan şeytanıdır. O gibi insan şeytanlarının laflarına inanma. Dostunun postunu yüzmek için kasap gibi seni canım dostum diye aldatır. Derini yüzmek için seni kandırır. Sana tatlı sözler söyler. Düşmanların sunduğu afyonu yutanın vay haline. Kasap gibi ağlata inlete kanını dökmek için ayağına baş kor. Senin yüzüne güler, tatlı, okşayıcı sözler söyler. Avyarın ve fasık kişilerin sana gösterdiği hürmete değer verme. Yalnızlık ve kimsesizlik, adam olmayanların sevgi ve saygısından değerlidir. Buna karşılık, iç alemde derinleşme vazifesi de unutulmamalıdır. İslamiyet'te ferdi ve içtimai ibadetler ayrı ayrı mevcuttur. Halvet ve uzlet hali, insanın niyetini tasih etmesi, kalbini kontrol etmesi, nefsini hesaba çekmesi demektir. Niyet kontrolü. Kalabalıklar içinde insan fani alkışlara aldanabilir. Allah muhafaza, ameline riya karışabilir. İmam Gazali, Aziz Mahmud Hüdayi ve Halid-i Bağdadi gibi hak dostlarının büyük içtimai hizmetler içindeyken bu muhasebe ile her şeyi terk edip bir müddet inzivaya çekilmelerinin hikmeti budur. Hazreti Mevlana bu nefis muhasebesini şu kıssayla anlatır. Ayyazi adında bir hak dostu dedi ki, belki bir yara alırım ümidiyle tam 90 kere zırha bürünmeden çıplak göğüste savaşa girdim. Beni öldürecek bir ok yerim ümidiyle çıplak göğsümü oklara tuttum. Tenimde ok yarası almayan bir yer kalmadı fakat oklar beni öldürecek bir yerime gelmedi. Şehitlik nasip işidir. Yiğitlik akıl ve idrak işi değil. Şehitlik nasip olmayınca küçük cihattan büyük cihada döndüm, halvete girdim. Çile çekmeye koyuldum. Bedenimi en büyük cihada attım. Kendimi riyazata verdim. Az uyudum, az yedim, az içtim, zayıflamaya koyuldum. O sırada kulağıma gazilerin davul sesleri geldi. Gaziler hızla savaşa doğru yürüyorlardı. Bir sabah vaktiydi. Nefsim içimden bana seslendi. Onun sesini can kulağı ile duydum. Nefsim bana kalk diyordu. Sabah vakti geldi, yürü, kendini savaşa at. Ona ey habis, ey vefasız nefis dedim. Sen kim? Bu cihat iştiyakı kim? Ey nefis, doğru söyle. Bu istek bir hile olmasın. Yoksa kendini şehvete kaptırmış olan nefis, ibadete, kulluğa yanaşmaz bile. Eğer doğru söylemezsen, senin üstüne atılırım. Seni riyazatla daha fazla sıkıştırırım. Daha fazla hırpalarım. O anda nefsim, dilsiz dudaksız, sessiz sedasız güzel bir ifadeyle içimden seslendi. Sen beni her gün öldürüyorsun. Canımı imansızların canı gibi işkencelerle sürükleyip duruyorsun. Hiç kimsenin benim çektiğimden haberi yok. Sen beni uykusuz, yemeksiz bırakmakta, beni yavaş yavaş öldürmektesin. Savaşa girerim, can alıcı bir yara ile şu bedenden sıçrar çıkar kurtulurum. Halk da benim yiğitliğimi, erkekçe can verişimi görür beğenir. Nefsime dedim ki, ey zavallı nefis, hem münafık olarak yaşayacak, hem de münafıkça öleceksin, öyle mi? Sen nesin? Sen nasıl bir varlıksın? İki dünyada da mürâisin, gösterişçisin, yüze gülücüsün. İki dünyada da hiçbir işe yaramazsın. Hazreti Mevlana, Allah'la beraber olma manasında halvetin hikmetini şöyle izah eder. İnsan yalnızken, yani halvetteyken, bedeni ne yaparsa yapsın, onu ne erkek görsün diye yapar, ne de kadın görsün diye yapar. Halvetteki hareketi de ancak Allah içindir. Oturup dinlenmesi de hak içindir. İnsanın halvette Allah'tan başka niyeti olamaz. Bu nefisle mücadele büyük savaştır. Bildiğimiz harp küçük savaştır. Fakat her ikisi de Hazreti Ali radıyallahu anh gibi yiğitlerin mücadelesidir. Demek ki halvetle arzu edilen şey niyet tasihidir. Riya ve ucuptan kurtulmak için insanın iç dünyasında Cenab-ı Hak'la baş başa olduğunu idrak etmesidir. Amelini yalnızca onun rızası için, onun kabulü için ifa ettiğinin şuurunda olmasıdır. Bu kıvamı yaşayan bir Allah dostu şöyle der: kalabalıklar içinde ondan ayrı kalıyor ve kendimi yalnız hissediyorum. Kalabalıktan sıyrılınca da onunla beraber olduğum için yalnızlıktan kurtuluyorum. Kalp seviye kazandıkça Cenab-ı Hakk'a iştiyak artar. O müteal zata yaklaşabilmek için de hak dostlarına iştiyak artar. Mukaddes arayış. Hazreti Mevlana Şems-i Tebrizi Hazretleri ile buluşunca nice marifetullah sırlarına ermiş, ondan ayrılığın derdini şerh etmek için yazmaya başladığı şaheseri olan Mesnevi'yi de Hüsamettin Çelebi ile sohbet bereketiyle tamamlamıştır. Hazreti Mevlana kamil insana olan iştiyakını şöyle anlatır: bir gece vaktiydi, evimden dışarı çıktım, kırlarda geziyordum. Bir adamcağızın elinde fenerle dolaştığını gördüm. Bu gece karanlığında ne arıyorsun diye sordum. Adam, insan arıyorum diye cevap verdi. Ona dedim ki, yazık, boşuna yoruluyorsun. Ben yurdumu terk ettim de yine onu bulamadım. Git evine yat, rahatına bak. Nafile arıyorsun. Onu hiçbir yerde bulamayacaksın. Adamcağız acı acı baktı ve şöyle dedi. Bulamayacağımı ben de biliyorum. Lakin hasretle aramak bile bana lezzet veriyor. Aradığımın o olması içimi ferahlatıyor. Feridüddin-i Attar Hazretleri de tıpkı onun gibi kendisini anlayacak ve sırrını taşıyabilecek bir dost bulamamanın sıkıntısı içinde yaşamıştı. Şu sözleriyle adeta hem kendisinin hem de Hazreti Mevlana'nın haline tercüman olmaktadır. Ben bir kuş idim ki sırlar aleminden uçup geldim. Ta ki aşağıdan yukarı bir av alıp götüreyim. Yani sırrımdan anlayan bir dost bulayım. Lakin o sırlara mahrem olacak kimseyi bulamadım. Çaresiz geldiğim kapıdan çıktım ve gittim. Ehlullah hazeratı Cenab-ı Hakk'ın gönüllerine verdiği bu iştiyakla nice gönülleri tezkiye etmiş, nice hikmet dolu eserler vücuda getirerek asırlara manevi rehberlik etmişlerdir. Cenab-ı Hak cihan semasında bir hoş sada bırakabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak kalplerimize ihlas ve ihsan şuurunu nasip buyursun. Ömrümüzü ferdi ve içtimai ibadetlerle tezyin edebilmemizi müyesser eylesin. Tebliğ ve hayırlı hizmetlerde ihlasla gayret ederek Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hayırlı ümmet olabilmemizi nasip eylesin. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Kesrette Vahdet, Halk İçinde Hakla Beraberlik başlıklı makaleyi dinlediniz.